Dostum, günümüzde Tanrı'nın bereketlediği her hareketi korumalıyız. Kilisenin dışında olan bu organizasyonlar uçlara gidebilirler çünkü şeytanın hizmetkarları aralardan girmek için fırsat kollar. Değerli dinleyicim, her zaman vurguladığım gibi kilise dediğimizde taştan binalardan, kurulan organizasyonlardan söz etmiyoruz. Kilise, Mesih İsa'ya iman eden inananlar topluluğudur. Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yatsıyan bazı tanrısızlar diyor ayette. Bu kişiler doğaları bakımından tanrısızdır ki bu insanlar iki şey yapar. Birincisi Tanrı'nın lütfunu yani kairasını çarpıtır ve inkar ederler. Tanrımızın lütfunu sefaate araç ederler. Ve ikincisi Rab İsa Mesih'in tanrılığını da yatsırlar. Tanrısız demek Tanrı'yı hayatlarının dışında tuttukları anlamına gelir. Tanrı sözünü öğreten ve bildiren bir adamın Tanrı yolunda bir adam olup olmadığını değerlendirmek oldukça önemlidir. Ruhsal anlayış sahibi olduğunu düşündüğüm bir karı kocadan hayret verici bir haber aldım. Bir kutsal kitap öğretmeninin derslerine katılmışlar ve ondan çok etkilenmişlerdi. Hatta onun harika olduğunu düşünüyorlardı. Bu kutsal kitap öğretmeninin karısı olmayan bir kadınla açıkça bir ilişkisi olduğu gerçeğine tahammül etmeye bile razıydılar. Bir adam ilginç bir kutsal kitap öğretmeni olabilir ve yine de Tanrı yolundan uzak olabilir. Bu insanların hayatına bakmamız gerekir. Tanrı'yı hayatlarının dışında mı tutuyorlar? Bazı yaşadığım olumsuz olayları, gördüklerimi sizlere olduğu gibi açıkça aktarmaya, güncel yaşamdan örnekler vermeye çalışıyorum ki sizleri biraz aydınlatmak ve inanç açısından her görülen, duyulan şeyin inançla bir ilgisi olmadığını bildirmek isterim. Batı dünyasında özellikle kiliseler dediğimizde sanıyoruz ki işte bu kiliseler Mesih inancını yansıtıyorlar. Ya da Batı dünyasında yaşanan, görülen ya da duyulan olumsuz kötü olaylar olduğunda bunu Hristiyanlar yapıyor denilebilir. Hayır dostum, Hristiyan dünyası genelde gerçek anlamda Hristiyan yani Mesih inanlısı değildir. Hatta kiliseler arasında bile gerçekten Mesih inancına uymayan pek çok kilise var. İşte bunları bilmenizi istiyorum. Mesih inancı Tanrı sözüne dayanan, Mesih'e iman eden ve Mesih'in öğretisini yaşamında uygulayan, Tanrı'nın sevgi ve gerçeğine bağlı olarak yaşayan kişilerdir. Kilise anlam olarak İsa Mesih'i iman edip Mesih'i izleyen, Tanrı sözüne tam olarak uyan inananlar topluluğudur. Hristiyan İsa'yı izleyen kişidir. Kilisenin ve Hristiyanlığın siyasetle, gruplaşmayla ya da başka şeylerle ilgisi yoktur. Mesih inancı Hristiyanlık bir yaşama, kutsal bir yaşama girmek ve bunu yaşamak demektir. Kilisede az önce de söylediğim gibi Mesih İsa'ya iman edenlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Yahuda'nın da vurguladığı inanlar topluluğuna sahte öğretmenlerin, sahte inanların girebilecek olmalarıdır. Sefahat oldukça bu noktada önemli bir sözdür. Yasa tanımazlık ve kibiri de içerir. Başkalarının anlayışlarını rencide ettikleri halde istediklerini yapanlara anlatmaktadır. Yahuda tanrısız insanların Tanrımızın lütfunu sefahate, ahlaksızlığa araç ettiğini söyler. Elçi Paulus Galatyalı imanlıları Tanrı'nın lütfunu Tanrı'nın isteğine aykırı hareket etme ruhsatına dönüştürme, onların istedikleri şekilde yaşamalarına izin verme konusunda uyararak Galatyalılar 5. bölüm 13. ayette şöyle der. Kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin der. Günümüzdeki inançtan dönüşü büyük bir ahlaksızlık nitelemektedir. Kutsal kitabın ahlak hakkındaki bütün büyük ilkelerini bir kenara atarlar ve buna yeni ahlak adını verirler. Hristiyan dünyasında kilisenin bu büyük ahlaksızlığı kabullenmesi ve göz yumması konusunda büyümekte olan bir tehlike var. Bir yazar, dünyanın sorunlarından biri insanların seksi, sevgi, parayı, beyin ve televizyonu, radyoyu uygarlık zannetmeleridir demiştir. Başka bir yorumcuya göre, bu kişinin ismi Wallace Petty, günümüzün inanç bildirisi aşağıdaki 6 maddede bildirilir der. Tanrı insanların hüsnü kuruntusunun yarattığı bir şeydir. Din bir gerçekten kaçma mekanizmasıdır. İnsan çok fazla soru soran ve çok fazla arzuyu bastıran yüceltilmiş bir gorildir. Ahlak bir zevk meselesidir, sevgi bir sanattır ve hayatta dalaveridir. Günümüzdeki insanlardan bazılarının hayata bakış açısı işte ne yazık ki budur. Görmekte olduğumuz sefahat adaleti kibirli bir şekilde bir kenara atar. Bunun bir başka tanımı bilerek, isteyerek kötü olmaktır. Evlilik küçümsenir ve gereksiz sayılır. Yuvaları kuran, yuvalarla da ulusu kuran ahlakı tamamen göz ardı ederek istediğiniz kişiyle birlikte yaşayabilirsiniz. Birkaç yıl önce Avrupa'daki ünlü bir kişi ahlaksal gerilemenin vahim bir ulusal sorun olduğunu ve gençler arasında ahlaksal önderliği geliştirmeye acilen ihtiyaç olduğunu söyler. O zamandan beri geçen yıllar içerisinde ahlaksal gerileme çok büyük boyutlara ulaştı. İnananlar topluluğunda öğretmekte olan kişiler konusunda çok dikkatli olmalıyız. Serbest bir ahlak öğretiyorlarsa Yahuda bizleri bu konuda tetikte olmamız üzere uyarır. İnançtan dönen birini niteleyen bir başka şey de Rab Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa Mesih'i inkar etmektir. Tanrı'dan ve Rab İsa'dan söz edecektir ama kim ve ne olduklarını inkar ederek. Yahuda'nın zamanında inançtan dönüş, gnostizm, bedenin özde kötü olduğunu, bütün maddenin kötü olduğunu ve sadece ruhun iyi olduğunu öğretiyordu. Daha önceki yayınlarımda da açıkladığım gibi imanlı topluluğu olan kilisenin ilk 200 yılda karşılaştığı en büyük tehlikelerden biri gnostizm denen akımdı. Bu akımın temel öğretisine göre ruh tamamen iyi, madde ise tamamen kötüydü. Kutsal kitap ile bağdaşmayan bu öğretişte şu 5 önemli hata bulunmaktadır. Birincisi, insan bedeni madde olduğu için kötüdür. Bu beden bütünüyle ruh olan ve bu nedenle iyi olan Tanrı'dan ayrı tutulmalıdır der bu düşünce. İkinci hata ise kurtuluş bedenden kaçmak, bedenden kurtulmak demektir ve insan bu kurtuluşa Mesih'e olan iman aracılığıyla değil ama özel bir bilgiyle ulaşabilir derler. Grekçe'de bilgi sözcüğü gnosis sözcüğüyle açıklanır ve gnostizm terimi de buradan kaynaklanır. Üçüncü yanlış nokta ise İsa Mesih'in gerçek insan doğasının inkar edilmesidir ki bunu iki noktaya dayandırırlar. Bazılarına göre İsa Mesih'in gerçek bir insan bedeni yoktu ama sanki gerçekten de bir bedeni varmış gibi görünüyordu. Bu görüşe doketizm denmektedir. Bu terim Grekçedeki dokaya sözcüğünden gelir ve anlam olarak görünmek demektir. Diğerlerine göre ise göksel Mesih insan olan İsa ile vaftiz olduğu zaman birleşmiş ama İsa öldüğü zaman ondan ayrılmıştır. Bu görüşe ise serentianizm denmektedir ve bu terim bu görüşün savunucusu olan Serentus'un adından gelir. 1. Yuhanna mektubunun büyük bir kısmı bu görüşü yanıtlamak amacıyla yazılır. 4. çürük noktası ise beden kötü olarak adlandırıldığından kötü bir muamele görmeliydi. Elçi Paulus'un Koleselilere mektubunun bir kesimi gnostizmin bu sofuluk düşüncesine yanıt vermektedir. Koleseliler 2. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlere özellikle bakabilirsiniz. 5. çürük noktası ise bu ikilik aynı zamanda aşırı ahlaksızlıklara da yol açıyordu. Buna göre kötü olan şey Tanrı'nın yasalarını çiğnemek değil ama madde yani beden olduğu için Tanrı'nın yasalarını çiğneme ahlaksızlığı sayılmalıydı. Bu sapık akım tüm ahlaksal değerleri ortadan kaldıran bir akımdı. Elçi Yuhanna 1. Yuhanna mektubunu iki temel amaçla yazdığını belirterek şöyle der. Birincisi yanlış öğretide bulunanları göstermek. 2. bölüm 26. ayette mesela. İkinci olarak imanlara kurtuluşlarının güvencesini vermekti. 5. bölüm 13. ayetteki gibi. Değerli dinleyicim, Yahuda'nın zamanında inançtan dönüş gnotizmdi. Gnotizm bedenin özde kötü olduğunu, bütün maddenin kötü olduğunu ve sadece ruhun iyi olduğunu öğretiyordu. Bundan çıkartılan sonuç insanın bedeniyle ne yaptığının önemli olmadığıydı. Bedenin şehvetlerini tatmin etmek serbestti. Açıkça ahlaksızlık içinde yaşamakta, utanmazca günah işlemekte ve bu günahı kibirli ve gururlu bir şekilde herkesin önünde gösteriş şeklinde göstermekte serbestti bu düşünceye göre. Aynı düşünce günümüzde de ortaya çıktı. Yeni ahlak denilen olay ilk sapık doktrin olan gnotizmden başka bir şey değildir. Gnotizmin diğer yönü gerçekten Tanrı ve gerçekten insan olan Rabbimiz İsa Mesih'i inkar etmesiydi. Bu Mesih karşıtının da işaretidir. Yuhanna mektubunda bu tür insanların Mesih karşıtları olduğunu söyler. Rab İsa Mesih'i inkar eden her zaman Mesih karşıtının ruhudur. Önümüze koyduğu önemli konulardan ötürü bu ayet üzerinde biraz fazlaca vakit geçirdik. İsrail inançsızlığından ötürü çölde yok edilmişti. Şimdi Yahuda bize geçmişteki inançtan dönüş olaylarından 6 örnek verecektir. Bu bölüme bakmadan önce size inançtan dönüşün ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tyre adında bir yorumcu Grekçe apistemi sözcüğünün anlamını kaldırmak, geri çekmek, ayrılmak, uzaklaşmak olarak bildirir. Bu sözcük 2. Selaniklilerde kullanıldığında ben çifte anlamı olduğuna inanırım. Paulus Selaniklilere ilk mektubunda kilisenin göğe alınmasından söz ettiği için burada kilisenin kaldırılması anlamına gelir. Önce göğe alınma kilisenin apistemisi, ayrılışı ve kayrılışı olmalıdır. İnananların yeryüzünden alınmaları tam bir inançtan dönüşe yol açar. Rabbimiz İsa Mesih Luka 18. bölüm 8. ayette şöyle der. Size şunu söyleyeyim. Onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Bu sorunun Grekçe'de soruluş biçimi olumsuz bir yanıt gerektirir. Bu yüzden yanıt hayırdır. Hayır, Mesih İsa yeryüzüne geldiği zaman yeryüzünde iman bulmayacaktır. İnançtan tamamen ayrılış, tam bir inançtan dönüş gerçekleşecektir. Bu gerçek inanlar yeryüzünden alınmadan gerçekleşemez. Gerçek inanların yeryüzünden alınmaları ise tabii ki her an gerçekleşebilecek bir olaydır. Yahuda 5. ayete geldiğimizde Yahuda bizlere geçmişten 6 inançtan dönüş örneğini verir. 3 grup ve sonra da 3 bireyden söz etmektedir. Önce 3 gruba bakalım. Yahuda 1. bölüm 5. ayet. Bütün bunları bildiğiniz halde size anımsatmak isterim ki ilk ve son kez halkı Mısır'dan kurtaran Rab iman etmeyenleri daha sonra yok etti der. İsrail çölde imansızlığından ötürü yok edildi ve bu Tanrı'nın imandan dönenleri yargıladığına bir örnek oluşturmaktadır. İsrail, Kadeş Barnea'ya geldiğinde vaat edilen diyara girmeyi reddetti. Toprakları incelemeye gidenler, Kadeş Barnea'ya Tanrı'nın kendilerine diyar hakkında söylediği her şeyi doğru olduğu hakkında raporlarla döndüler. Ama iki tanesi hariçtir. Casuslar Tanrı'nın kendilerine diyarı verebileceğine inanmadılar ve halkı bu konuda da ikna ettiler. Önce buranın güzel bir coğrafya olduğuna inanmak istemediler. İyi bir toprak olduğuna ikna olduktan sonra Tanrı'nın onlara diyarı vereceğine de inanmadılar. Tanrı'ya inanmaktansa çölde oturmayı tercih ettiler. Bu inançtan dönüşe, imandan ayrılmaya bir örnek oluşturmaktadır. Mısır'dan ayrılma nedenlerinden ayrılmışlardı. Tanrı onlara iki bölümlü bir vaat vermişti. Sizi Mısır'dan çıkaracağım ve sizi size vaat ettiğim diyara götüreceğim demişti. Ama İsrail'in inançsızlığı onları bütün yetişkin nesil ölene kadar daha 38 yıl çölde tuttu. Sadece Kalev ve Yeşua ölmedi. İsrail diyara girmemek için çocuklarını bahane olarak kullanmıştı. Bunun üzerine Tanrı Sayılar 13. bölüm 31. ayette şöyle dedi. Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü dediler diyor. Dostum bizler de bazen çocuklarımızı Rab'be hizmet etmemek için bir bahane olarak kullanıyoruz. Bu kulağa çok asil bir şeymiş gibi gelse de Tanrı'nın çocuklarımızı düşünmediğini ima ederiz aslında bunu söyleyerek. Bizler Tanrı'ya itaat ettiğimizde Tanrı çocuklarımıza ve bize bakacaktır ve aynı zamanda onun bereketlerini ailemizde yaşarız. İsrail'in genç nesli Tanrı'nın vaat ettiği gibi Şeria nehrini geçip vaat edilen topraklara girdi. Ancak inançtan dönen, imandan ayrılan nesil çölde öldü ve Yahuda bunları örnek olarak göstermektedir. Asilik eden melekler zincire vurularak tutuklanırlar. Bu da bir diğer örneği oluşturmaktadır. Yahuda 1. bölüm 6. ayet. Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsettiler. Bizlere meleklerin yargılanacağı söylenmiş olduğu halde bu ayet bizler için kutsal kitabın başka bir kısmında bu kadar açıkça görmediğimiz bir gerçeği açıklamaktadır. Geçmişte bir yerde kendilerine ayrılan yeri terk etmişlerdi. Tanrı melekleri özgür bir iradeyle yarattı. Melekler insanlar gibi üremezler. Bu yüzden onlar insanlar gibi günahlı doğayı miras almadılar. Her melek Tanrı tarafından özgür bir iradeyle yaratılmıştır. Bu ruhsal yaratıklardan bazıları asilik etti ve şimdi zincirlerle tutsak edilmişlerdir. Belli ki düşmüş melekler de iki gruba ayrılıyor. Asilikleri çok büyük olanlar belli ki kilitlenmişlerdi, hapisliler. Artık hareket özgürlükleri yoktu. Diğer düşmüş melekler grubunun belli ki hareket etme özgürlüğü var ve iblisin önderliği altındadır bunlar. Bunlar yine belli ki kutsal kitapta sözü geçen cinlerdir ve günümüzde ön planda çalışmaktadırlar. Uzun yıllar boyunca kilisenin liberal kanadı doğaüstü olayları inkar etti ve melekler adı verilen yaratıkların var olduğunu da inkar ettiler. Bizler materyalist bir çağda yaşıyoruz ve Tanrı'ya, meleklere artık ihtiyacımız olmadığını, bunların batıl inançlar olduğu görüşü yaygındır. Hugh Chrisley adında bir yazar, Tanrı'ya inancın bu bilim çağında yavaş yavaş yok olduğunu söyler. Ben Hecht adlı yazar 1963 yılında uzay çağı için yeni Tanrı başlıklı bir makale yazdı. Bu makalenin ilk birkaç paragrafını sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle yazıyor. Çağdaş tarihe giren en hayret verici olaya tarihçilerimiz genelde burun kıvırırlar. Hristiyanlığın derin yönü yani insan ruhunun mistik yönü ve ölümden sonraki varlığı konuları kapıdan dışarı çıkıp gidiyor gibidir. Vaizler hala bu konuda vaaz vermektedirler ve topluluklar onları hala dinliyorlar ama hem cemaat hem de vaiz kiliseden müzeye geçmiş gibidir. 50 yıl önce din dünyamızın canlı bir parçasıydı. Vaazları, pazarları, hayır işlerinin yapıldığı günler, tabuları ve öğütleri basında yer alırdı. Törenleri hayatımıza ışıltı getirirdi. Oy veren vatandaşların büyük bir bölümü kilise yemeklerinde başlarını eğip yemek için şükrederlerdi. Günümüzde din hassas bir konudur. Bunun nedeni insanların derinden inanması ve inançlarını duygularıyla savunmaya hazır oluşları değil, insanların din konusunun konuşulmalarını istememeleridir. Neler hissedeceklerini bilemiyorlar ve Tanrı melekleri ve mucizelerinin kaydı hakkında ne söylemeleri gerektiğini bilmiyorlar. Hristiyan karşıtı yani antisosyal ya da anti-mesihçi sayılmamak için sessizliği de tercih ediyorlar. Bu sessizlikte daha önceki bütün agnostik yani bilinemezci gürültüde olduğundan çok daha fazla bir biçimde din hızla yok olmaktadır. Yukarıda bir makalesinden alıntı yaptığım bu yazarın bunu 1963 yılında yazdığını hatırlatmak istiyorum. O zamandan beri büyük bir uyanış olmuştur. Birçok yıldır liberalizm, kilisenin ve doğaüstü her şeyin ölüm haberini önceden bildiriyordu. 1963 yılı sıralarında bir ilahiyat fakültesinin etik profesörü bir kitap yazdı ve kitapta da şu kelimeleri kullandı. Bir zamanlar varlığıyla ünlü olan Amerikan protestanlığı neredeyse yeni bir inanca paylaştık etmektedir. Ve eğer bu yönde gitmeye devam ederse 20-30 yıl sonra tamamen ölecektir. Size liberallerin yani kutsal kitap temelinden, kutsal kitap teorisinden sapmışların yıllar önce söylediklerinden bir sürü aktarma yapabilirim. Örneğin teoloji okullarından biri protestanlığın istatistiki olarak çok başarılı bir hale geldiğini ama bütün içsel disiplinini kaybettiğini söylemiştir. Dışarıdan korkutucu bir biçimde sınırlayıcı gözüküyor ama içeride hiçbir disiplin, hiçbir dürüstlük yok diye yazmıştır. Bu aktarmalar günümüzdeki liberal kilisenin bir resmini bize sunuyor. Burada yine vurgulamak istiyorum ki liberal sözü ruhsal alanda kullanılan ve Tanrı sözünü kullanan, ondan aktarmalar yapan, vaazlar veren ama Tanrı sözünün gerçeklerine inanmayan ya da işine gelenleri kabul eden, mucizeleri kabul etmeyen kişileri kasteder. Ama bu yakın zamanlarda doğaüstü olaylara ilgi artmıştır. Bu uyanışın kilisenin içinde değil, hatta muhafazakar kilisenin içinde de değil, üniversite kampüslerinden, özellikle de birkaç yıl önce tamamen materyalist olan ve doğaüstü her şeyi inkar eden kampüslerden çıkmış olması da ilginçtir. Bugün cinlenmekten, şeytandan ve tanrıdan, kutsal kitaptan söz ediliyor. Birdenbire doğaüstü ilgi yeniden ortaya çıktı ve meleklere bu uzay çağında bile inanılmaktadır. Erkekler ve kadınlar çıldırmış bir maddeci dünyaya battıklarında endişe duyuyorlar. Ay'a nasıl gideceğimizi biliyoruz ama yeryüzünde insan doğasının nasıl kontrol edilebileceğini bilmiyoruz. Bu her tarafta büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bugün büyük kentleri çeteler dolduruyor. İnsan kendisini güven ortamında hissetmiyor. Her an bir kapkaç olayına uğrayacağımızdan korkuyoruz. Bırakın bunu, adam kaza yapmış yaralı ya da evini seller basmış, depremde evi yıkılmış, yıkık altında kalmış, durum içler acısı ama bir bakıyorsunuz ki çok kansız, ahlaksız, soysuz insan bunları bir fırsat bilip onları soymaya kalkıyor. Yasalara uyan insanlar sokağa çıkmaya korkuyorlar ve hatta bazıları evlerinden dışarıya çıkmamayı yeğliyor. Bu soysuz insanlar sokaklarda serbestçe dolaşmaktadır. Birkaç yıl önce bu maddeci nesil insan doğasının iyiye gitmekte olduğunu ve iyileşmekte olduğundan ötürü bütün bu yasalara ihtiyacımız olmadığını söylüyordu. Bu yüzden tencerenin kapağını kaldırdılar dostum. Bunun bir kova dolusu gül suyu yerine bir kova dolusu pis kokulu çöp olduğunu da gördük. Kötü ve ağza alınmaz suçlar işlendi. İnanılmaz ahlaksızlıklar yapılmaktadır. Bütün bu kötülükler nereden geliyor diye soruluyor. Birisinin de söylemiş olduğu gibi şeytan diye bir şey olmasaydı insanların günümüzde dünyadaki bütün kötülükleri açıklamak için bir şeytan uydurması gerekirdi. İnsanlığın yozluk içinde olduğunu inkar etmek gerçekten de mümkün değildir. Hiçbirimiz tamamen yoz bir ırka ait olduğumuzu ve tamamen şeytanın yönetimi altında olan bir dünyada yaşadığımızı anlıyor gibi davranmıyoruz. Yasalar ve yasakların kaldırılmasının ve özgür bir toplumun yaratılacağını düşünülmesi, son yıllardaki gelişmeler insanların doğa üstüne dönmelerine neden olmaktadır. İnsanlar dünyada gördükleri kötülükleri açıklamak için kötü ruhlara inanmaları gerektiğini görüyorlar. Kutsal kitabın bu konuda söyleyecek çok sözü var. Dostum, kutsal kitap günümüze oldukça uygun. Bize Tanrı'ya karşı isyan eden meleklerden bahseden ve bu meleklerin büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlanarak karanlığa hapsedildiğini söyleyen kutsal kitaptır. Tanrı sözü gelecek olan yargı hakkında pek çok şey söyler. Kutsal kitap hakkında fazla bilgisi olmayan insanlar gelecek olan bir yargıdan da söz ediyorlar. Kurtulmamış kişiler için büyük beyaz taht yargısı Vahiy 20. bölüm 11 ila 15. ayetlere göre gerçekleşecektir ama aslında Tanrı sözü 8 yargıdan söz eder. Bu 8 yargıdan bir tanesi meleklerin son günlerde melekler için gerçekleşecek olan yargıdır. 1. Korintliler'de bizlere dirilişin sıralaması bildirilir. İlk ürün olarak İsa'nın dirilişi, ondan sonra Mesih'e ait olanların ve onun gelişindeki dirilişi açıklanır. 1. Korintliler 15. bölüm 24 ve 25. ayetleri sizlere aktarmak isterim. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir der. İsa Mesih'in 1000 yıllık egemenliği döneminde bu şeytansal güçler yargılanacaktır. Kutsal kitap meleklerin yargılanması hakkında çok şey söyler. Korintlilerde bir başka ayeti daha aktarayım. 1. Korintliler 6. bölüm 3. ayet. Bu yaşamla ilgili davalar bir yana, melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz diye sorar. Elçi Pavlus bunu bize söylemeseydi bilmeyecek olduğumuz bir şeydi. 1000 yıllık egemenlik döneminde Rabbimizle birlikte olacağız. Büyük bir olasılıkla yeryüzünden kilisenin, yani inanlılar topluluğunun yeni evi olan yeni göksel Yeruşalim'e gidip geleceğiz. Ve Mesih'in yeryüzündeki 1000 yıllık egemenlik döneminin bir noktasında melekler yargılanacaklar. Meleklerden daha aşağıda yaratıldığımız halde bir gün onların yargılanmasında rolümüz olacak. Elçi Petrus da meleklerin yargılanmasından bahseder. Söyledikleri Yahuda'nın söyledikleriyle birebir uyuşmaktadır. 2. Petrus 2. bölüm 4. ayet. Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi. Onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar der. Karanlıkta zincirler bizim anladığımız şekilde metal halkalardan yapılmış zincirlerden bahsetmez. Çünkü melekler ruhsal yaratıktır ve onların üzerine fiziksel bir zincir takmak zordur. Zincir sözcüğü belirli bir yerde iyice korundukları, bağlı oldukları anlamına gelir. Dr. West'in çevirisinde şöyle diyor. Öncelikle saygın olan, özgün konumlarını dikkatle korumayıp kendilerine ayrılan, özel yeri sonsuza dek terk etmiş olan bütün melekleri o büyük yargı gününde yargılamak üzere karanlıkta dikkatle korumaktadır. Görmüş olduğunuz gibi bu melekler son günlerde gelecek olan yargıyı beklemektedir. Diğer düşmüş melekler günümüzde dünyada var olan cinlerdir. Şeytansal güçler tabii ki gerçektir. Ben şahsen günümüzde bu konuya daha fazla önem verildiğini düşünüyorum. Pek çok şeytansal ve şeytana karşı faaliyet yürütülmektedir. Şeytan adlı filmin birçok insana etkilemiş olmasının nedeni de budur. Filmin bir kısmı hayali olduğu halde gerçek bir olayı temel alır. Dünyadaki kötü güçlere de bir örnek oluşturur. Gerçekten olmuş bir olaydı ve bunun gibi başka olaylar da vardır. Günümüzde ülkemizde Şeytan Çarpması ismiyle satılan bir film vardır. Bu da buna örnek oluşturur. Vahiy kitabının birkaç yerinde düşmüş meleklerin yargılanmasından söz edilerek şöyle der. Vahiy 20. bölüm 10. ayet. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir diyor. Bu ayet ateş gölü olan cehennemden söz eder. Buradaki ateşin gerçek ateş olup olmadığı konusunda tartışmak istiyorsanız bir diyeceğim yok. Ateşten daha gerçek ve daha kötüdür. Ateş onun ne kadar korkunç olacağının zayıf bir sembolünü oluşturur bana göre. Ne de olsa burada söze edilen varlıklar ruhsaldır ve bizim bildiğimiz ateşin ruhsal bir varlık üzerinde pek etkisi olmaz. Ayrıca bu ayetten şeytanın günümüzde cehennemde olmadığını da öğrenmekteyiz. Birçok insan şeytanın günümüzde cehennemde olduğunu düşünür ama şeytan dünyadadır ve sizin ve benim yaşadığımız yerde oldukça meşgul. Ayrıca hem doğaüstü hem de doğal olmak üzere yardımcılarından oluşan büyük bir de ordusu bulunur. Yeryüzündeki birçok insan ona yardım ediyor. Belki de bunun farkına bile varmadan bunu yapıyorlar. Ayrıca şeytan inanlara yapılacak büyük zulümden ve son günlerde gerçekleşecek olan büyük sıkıntı zamanından, özellikle İsrail'in başına gelecek olan zulümlerden de sorumlu olacaktır. Sonra da bulunduğu yerden atılacaktır. Vahiy 12. bölüm 9. ayet. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı der. Şeytan 1000 yıllık egemenlik döneminde bağlanacaktır. Vahiy 20. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapatıp girişi mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor der bu ayetlerde. Ve en sonunda vahiy 20. bölüm 10. ayette gördüğümüz üzere ateş gölüne atılacaktır.